Ayrım 22, Yıldızların Dönüşü, Stanislaw Lem, sayfa 229. İçeri bir göz attım. Thomas füzede değildi. Sana füze yanlamasına duruyor dedim ya, ama tam emin de değildim bundan. Ancak çok hassas aletlerle dikey pozisyon saptanabilirdi. Ayrıca saatlerce uğraşmak gerekirdi bunun için. Bir çekül dahi burada dimdik sarkmazdı yere. Bu yüzden Thomas da füzeyi terk etmiş olabilirdi. Dışarı çıktım. Dikey pozisyonu saptamak için bir alet yapmayı denediğini hemen gördüm. Ama başaramamıştı. Bir hayli yiyeceği içeride bırakmıştı. Ama çıkmadan önce bütün oksijen tüplerini yanına almıştı. Niçin çıktı peki? Evet, bunu ben de kendi kendime soruyordum. Niçin? 3 gün içeride kalmıştı. Sonda füzelerinde bir kişilik oturacak yer vardır. Ekranlar, manivelalar ve çıkış lombozu sırt kısmındadır. Bir hayli zaman kaldım orada ama onu bir daha bulamayacağımı anlamıştım. Birkaç dakika, belki de tam benim geldiğim sırada çıkmış olabileceği geldi aklıma. Belki de Prometheus'a dönmek için gazlı tabancasını kullanıyordu ve ben burada kör bir sarhoş gibi debelenirken o rahat rahat dönmekteydi. Füzeden dışarıya öyle bir enerjiyle fırladım ki havalanıp yukarılarda yüzmeye başladım. Hiçbir yön duygusu kalmamıştı. Koyu bir karanlıkta bir küçücük kıvılcımın ışığını görünce nasıl olur bilirsin değil mi? İşte öyleydi. Hiç yer çekimi olmayınca haydi neyse daha iyidir. Hele alışık olana. Ama burada olduğu gibi çok zayıf bir çekimi olursa bir labirente kapatılmış gibi olursun. Ya hızla yükseldiğini ya da dipsiz bir kuyuya düştüğünü zannedersin. Ellerinin, bacaklarının, gövdenin aralıksız ve sırayla yer değiştirdikleri izlenimine kapılırsın. Kafan sanki başka yere gitmiş gibi olursun. Bir duvara toslayana kadar yuvarlandım durdum. Sıçradım, bir şeye sarılıp tutundum, başladım yuvarlanmaya. Ancak kayalıkta sivri bir yere asılacak zamanı bulabildim. Biri vardı orada, Thomas. Eri susuyordu, karanlıkta yalnız Pasifik Okyanusu mırıldanıyordu. Hayır, sandığın gibi değil, yaşıyordu. Hemen oturdu, telsizi açtım. Bu mesafeden mükemmel irtibat kurabilirdik. Sen misin dedi. Evet benim diye cevap verdim. Sanki kötü bir film gibiydik. İmkansız bir sahne izliyorduk adeta. İkimiz birden ayağa kalktık. Nasılsın diye sordum. Harika, ya sen? Biraz şaşırdım ama devam ettim. Teşekkür ederim, çok iyiyim. Evdekiler de hepsi iyiler. Elbette aptalca laflardı bunlar ama sanırım moralinin hala iyi olduğunu bana anlatmak için böyle konuşuyordu, anlıyor musun?
Evet, anlıyorum.
Yanı başımda durduğu için omuz lambasının ışığında onu biraz görebiliyordum. Giysilerini yokladım, bir arıza yoktu. Oksijenin var mı diye sordum, en önemlisi buydu. Hiç önemi yok diye cevap verdi bana. Nasıl bir yol izleyeceğimi kestiremedim, füzesiyle mi havalanmalıydık? Her şeye rağmen bu çok tehlikeliydi. Aslında pek memnun değildim durumdan, korkuyordum. Nedenini bilmeden anlatması zor bunu. Durumumuz tamamen gerçek dışıydı. Ne olduğunu bilmediğim halde garip bir şeyler hissediyordum. Bu mucizevi keşif beni pek sersemletmemişti aslında. Kendi kendime füzesini nasıl kurtarabileceğimi soruyordum. En sonunda en önemli sorunun bu olmadığına karar verdim. Önce başına ne geldiğini öğrenmeliydim. Bütün bunları düşündüğümüz sırada ayaktaydık. Yıldızsız gecenin altında karşı karşıya duruyorduk. Bunca zaman ne yaptın diye sordum. Bunu öğrenmek istiyordum çünkü kendi başına önemi vardı. Bir şeyler yapmaya kalkışması iyi bir belirti sayılabilirdi. Hatta maden örnekleri bile toplamış olsa. Bir takım şeyler işte diye cevap verdi. Ya sen ne yaptın Tom? Ne Tom'u diye sırtım ürpererek sordum. Çünkü Arder öleli 1 yılı geçmişti ve bunu kendisi de çok iyi biliyordu. Sen Tom değil misin? Sesinden tanıdım. Hiçbir şey söylemedim. O ise uzanıp eldiveniyle uzay giysime dokundu. Madeni bir ses çıktı. Ne pis bir dünya değil mi? Hiçbir şey görünmüyor ve görülecek hiçbir şey de yok. Ben başka türlü hayal ediyordum doğrusu. Ya sen... Kendi kendime bana Tom diye seslenmesinin geçici bir hafıza kaybı olabileceğini söyledim. Başkalarının da başına gelmişti bu. Evet dedim, burası pek ilginç bir yer değil. Kalkalım mı ha? Gitmek mi diye hayretle sordu. Nasıl olur Tom? Artık Tom diye çağrılmaya aldırmıyordum. Neden, sen burada mı kalmak istiyorsun diye sordum. Sen istemiyor musun? Beni işletiyor diye geçirdim aklımdan. Ama bu kadar yeterdi. Hayır dedim, dönmemiz gerek. Tabancan nerede? Ölürken kaybettim. Ne? Ama umurumda bile değil. Bir tabancanın bir ölüye ne yararı olabilir ki? Peki peki dedim, gel buraya. Seni kendime bağlayacağım. Birlikte gideceğiz. Tom, çıldırdın mı sen? Ne, nereye gitmek istiyorsun ki? Prometheus'a. Ama o yerinde değil ki. Bizi biraz daha uzakta bekliyor. Haydi asıl bana. Bekle. İtti beni. Sesin bana biraz garip geliyor. Sen Tom değilsin. Elbette değilim. Halim ben. Yani sen de öldün. Ne zaman? Neyin yolunda olmadığını anlıyordum. Bu nedenle aynı oyuna ayak uydurdum. Eh dedim, birkaç gün oluyor işte. Gel seni kendime kancalayayım. Ama pes etmek istemedi. Başladık itişmeye. Önce şakadan sonra giderek ciddileşerek onu kıskıvrak yakalamak istiyordum. Ama üzerimdeki özel giysilerden ötürü beceremiyordum bunu. Ne yapmalıydım? Terk edemezdim. Çünkü bir daha bulmam imkansızdı. Böyle bir mucize ancak milyonda bir kere olurdu. O ise kendisini öldü sanıyor ve burada kalmak istiyordu. Onu ikna ettiğim, benimle gelmeye razı olduğunu sandığım izlenimi uyanınca ben de iyice kendime kancalamak için tabancamı ona verdim. Kemerlerimizi kenetlerken yüzünü iyice benimkine yaklaştırdı. İki camın kalınlığı ardından onu iyice görebildim. Birden bağırdı. ''Alçak, aldattın beni, yaşıyorsun sen!'' ve ateş etti. Uzun bir süredir Eri'nin başını omzuma dayadığını hissetmekteydim. Son kelime ağzımdan çıkar çıkmaz bedeninden bir elektrik akımı geçmiş gibi titredi. Elini yara izimin üzerine koydu. Sustu. Biliyor musun? Benimkisi iyi bir giysiydi. Bedenime girdi. Bir kaburgamı kırdı. Birkaç kasla birlikte ezdi geçti ama pes etmedim. Kendimi kaybetmedim bile. Yalnız birkaç saniye sağ kolumu oynatamadım. Sonra sıcak bir sıvının kanımın içime aktığını hissettim. Yine de bir an içim geçmiş olmalı ki toparlandığımda Thomas'ın yerinde yeller esiyordu. Nasıl ve nereye yok olduğunu bilmiyorum. Emekleyerek çevrede aradım ama onu değil, bula bula tabancayı buldum. Tetiği çektikten hemen sonra atmış olmalıydı. Böylece tabanca sayesinde çıkabildim. Bulutun üzerine vardığımda çocuklar beni gördüler. Olaf uzay gemisini biraz daha yaklaştırdı, tutup içeri aldılar. Onlara Thomas'ı bulamadığımı, yalnız boş füzesine rastladığımı, zorlukla ilerlerken tabancamın elimden fırladığını ve düşüp ateş aldığını anlattım. Uzay giysisi çift kattı, iç bölmesinden bir tabaka yerinden çıkmıştı. Hala kaburgamın altındadır. Yine sessizlik ve dalgaların uzun, giderek artan kükremesi, sonra yine sessizlik.
Hemen döndünüz mü?
Hayır, bekledik. İki gün sonra bulut yeniden kalktı ve ben yine gittim, tek başıma. Diğer nedenler bir yana, asıl sebebi anlıyorsun herhalde.
Anlıyorum.
Onu yine ve çabuk buldun. Çünkü karanlıkta uzay giysileri aydınlıktı. Bir kayanın ucunda dinleniyordu. Yüzünü göremiyordum. Cam içeriden buğulanmıştı. Kaldırırken giysinin içi boşmuş gibi geldi bana. Hiç ağırlığı yoktu. Ama oydu. Bırakıp füzeyi bulmaya döndüm. Ne olduğunu anlamak için dikkatle inceledim. Kronometreleri stop etmişti. Sadece bir kronometre durması. Bu yüzden zaman kavramını yitirmiş olmalıydı. Bu saat, saatleri ve günleri gösteriyordu. Tamir ettikten sonra geri döndüm, kimse ileride anlamasın diye. Eri'yi öptüm, yaramı okşuyordu. Sonra birden bu okşama bir soruya dönüştü.
Bir şekli var.
Garip değil mi? Çünkü beni iki kez dikmek zorunda kaldılar. İlk dikişler tutmadı. Beni diken Turbur oldu. Çünkü doktorumuz Venturi artık yaşamıyordu.
Sana kırmızı kitabı veren mi?
Evet. Sen nereden biliyorsun Eri? Önceden bahsetmiş miydim yoksa? Yo, imkansız.
O lafı anlatıyordun ya, hani şeyi söylerken.
Ha tamam, şimdi de hatırladım. Aslında alçağın tekiyim ben. Diğer her şeyimle birlikte o da Prometheus'ta kaldı.
Luna'da hala bir şeylerin var mı?
Evet ama hiçbiri getirmeye değmez.
Öyle söyleme, değer hal.
Biliyor musun sevgilim, ev hemen müzeye dönüşür. Ben de nefret ederim bundan. Getirtirsem sırf yakmak için yaparım bunu. Ancak diğerlerini anımsamak için birkaç biblo saklarım belki. Şu çakıl taşı.
Hangisi?
Çakıl taşlarım çok. Birini Kerenya'dan aldım. Birini Thomas'ın gezegeninden. Yalnız sakın koleksiyon yapmak için biriktirdiğimi düşünme. Tabanlarımın arasına giriyor, Olaf da onları tek tek çıkartıp notlarla birlikte tasdif ediyordu. Onu bu deliliğinden vazgeçirtemedim. Aslında anlamsızdı ama sana anlatmalıyım ki orada her şeyin dehşet ve ölüm demek olmadığını bilesin. Renklerin birbirlerine girdiklerini hayal et. Önce en uçuğundan pembe, tarifsiz bir kırmızı ve ondan doğan daha koyu bir pembelik. Biraz daha uzakta bir başka kırmızı, mora çalan bir kırmızı ve çevremizde bir bulut kadar hafif dağınık bir aydınlık. Sis değil, bambaşka bir şey. Tanımlayacak kelime bulamıyorum sana. İkimiz füzeden bu manzarayı seyretmek için birlikte çıktık.
Eri, anlamıyordum. İnanır mısın, o kadar güzeldi ki görüntü. Hala boğazım kupkuru oluyor.
Düşünsene bir, hayat yok, bitkiler yok, ne hayvan ne kuş, hiçbir şey. Bu güzelliği görecek göz de yok. Dünya yaratıldığından beri eminim Arder'le ben bunu hayranlıkla seyreden ilk yaratıklardık. Aracımız stop etmeseydi, kuvars bölümü kırılıp bütün civa akmasaydı, onarım için iniş yapamayacak ve dünya sona erene dek de kimse bu güzelliği göremeyecekti.
Olağanüstü bir şey değil mi? Bir istek vardı içimizde, nedir bilemiyorum. Kalkamıyorduk dönmek için. Ne amaçla iniş yaptığımızı bile unutmuştuk. Sadece bakıyor ve hayran hayran seyrediyorduk.
Neydi bu hal?
Bilmiyorum. Biz döndükten ve gördüklerimizi anlattıktan sonra Biel ille de oraya gitmek istedi. Ama imkansızdı bu. Yedek enerjimiz yeterli değildi. Sayısız fotoğraf çekmiştik ama hepsi bozuk çıkmıştı. Sadece pembemsi bir püre ve üzerinde de mor çizgiler görünüyordu. Biel bunda forforesan hidrosilikon izleri bulduğunu söylüyor. Ama galiba buna kendisi de inanmıyordu. İncelemek için gidemediğinden dolayı da büyük ümitsizlik duyuyordu.
Şey gibi bir şeydi bu. Yani hiçbir şey gibi değildi işte. Bildiğimiz hiçbir şeye benzemeyen bir şeydi. Her şeyden farklıydı, bir derinliği vardı ama yine de manzara gibi değildi.
Diyorum işte, yakınlı uzaklı nüanslar, tonlar, açıklar ve koyular. Hepsi gözler önünde dans ediyordu. Hareketsiz bir hareketlilik, solunum temposu gibi ama hiçbir şey değişmiyordu. Belki de uçsuz bucaksızlığı bizi böylesine etkilemişti. Arder'le birbirimize baktığımızda,
Arder'i tanımak lazımdı.
Sana fotoğrafını gösteririm. Aslan gibiydi, benden de iri. Tuğla bir duvarı aşıp geçecekmiş gibi bir görünümü vardı. Çok da yavaş konuşurdu. İşittin mi hiç? Şu Kerenya'daki delikten söz edildiğini.
Evet.
Kayaların arasına sıkışıp kalmıştı. Altında kaynayan bir çamur fokurduyordu. Bu çamur her an onun sıkışıp kaldığı boşluğa yükselebilirdi. Ve o şöyle diyordu.
Hal bekle, bir daha deneyeceğim. Belki şişemi çıkarırsam... Hayır, çıkarmayacağım. Kemerleri birbirine karışmış ama bekle daha. Ve böyle devam etti. Sanki bir otel odasından telefonla konuşur gibiydi. Şaşkınlık değildi bu, yapısı öyleydi. Hepimizin içinde en düşünceli olanıydı. Her şeyi hesap ederdi. Bu yüzden daha sonra Olaf'la değil de benimle gelmişti.
Evet...
Öyle, Arder. Ona orada baktım. Gözlerinde yaşlar vardı. O koca Tom Arder utanmıyordu hiç. Ne orada ne daha sonra. Konuştuğumuzda çok da konuşurduk. Düşüncelerimizde buluşurduk hep. Diğerleri kızardı bize. Kasten yapıyoruz sanırlardı. İnadına. Öyle bir melekleşirdik ki o zaman. Garip değil mi? İşte bu sefer de bakıştık ve düşüncelerimiz yine bir araya geldi. Aynı şeyi düşündük. Aracımızı onarıp onarmayacağımızdan emin olmadığımız halde. Yoksa Prometheus'a dönemezdik. Buna değer diye geçirdik aklımızdan.
Bir sehpa üzerinde falan mıydınız?
Bilmem. Eri, orada başka bir perspektif vardı. Oraya doğru bakıyorduk ama bir tepe değildi bu. Dur hele, Colorado'daki büyük kanyonu gördün mü?
Gördüm.
Öyleyse onun 1000 kat büyüğünü hayal et. Ne diyorum ben? Ne bine? 1 milyon daha büyük bir kanyon düşünmeye çalış. Pembe ve kırmızı bir altından yapıldığını da hayal et. Hemen tamamı şeffaf. O kadar ki jeolojik yapısının bütün tabakalarını birer birer görebiliyorsun. Sanki hepsi sıvı gibi, hepsi de yüzü olmayan bir yüzdeki gülümseme gibi. Yok, o da değil. Bak sevginim, biz Arder'le denedik. Başkalarına anlatmayı denedik ama olmadı bir türlü. Bu çakıl taşı işte oradan. Arder onu uğur olarak taşıdı hep. Boş bir vitamin kutusunun içinde hep yanındaydı. Ufalanmaya başlayınca da pamuğu aldı. Sonra onu bırakıp tek başına döndüğümde kabinindeki kuşetin başında buldum taşı. Kaybetmiş olmalıydı. Sanırım Olaf uğur taşını yanına almadığından başına o felaketin geldiğine inanıyor. Ama bana söylemeye cesaret edemedi. Aptalca bir şey çünkü bu.
21. ayrımın sonu. Sayfa 237.